konuşmalarda da gördükleri zaten yeterince tanıyan bir dinleyici kitlem var. O yüzden konum aslında düşüncelerim Hegel'den kaynaklandığı halde Hegel'i çok ayrıntılı anlatmayacağım. Arendt'i daha çok tanımıyor olabileceğinizi düşünerek onu belki biraz daha expose kısmı olacak. Öncelikle bir tipik bir öğrencilerle ben sık sık vakit geçiriyorum. Bunu onlara söylemeyin ama amacım aslında sosyalleşmek, takılmak, bir gözlem ve deney yapmak oluyor. Onları incelemek oluyor. Öyle bir tipik onlarla geçirdiğim gecede yaptığım gözlem ve düşündüklerimi söyleyerek başlamak istiyorum. Düşündüklerimi aslında tüm konuşmam boyunca söyleyeceğim. Şimdi birkaç kişi bir araya geliyoruz. Birbirimizi sıkıyoruz. O yüzden birilerini daha bulma ihtiyacı duyuyoruz. Birilerini daha arıyoruz. Onlar işte bir barda oluyorlar. Ankara'da işte Şaman'da diyelim. Oraya gidiyoruz. Onlar uzun zamandır orada oturuyor oluyorlar. Canları sıkılmış oluyor. O yüzden kalkıyoruz. Yürüyoruz böyle. Konuşuyorlar. İşte bestekara gitmeye karar verilmiş. Bunu anlıyorum. Peşlerinden yürüyorum. Uzun bir süre yürüyoruz. İşte bu arada dağılınılıyor. Biri cep telefonuyla konuşmaya gidiyor. Biri bir binanın arkasına tuvalete gidiyor, biri vesaire. Bu arada birisi de bana otursana diyor. Ben de bestekar bir bar, disco bir yer arıyorum neresi diye. Meğer kaldırılmış. Bir kaldırıma gidiyormuşuz. Niye acaba, yani her yerde kaldırım var, niye buraya geldik falan diye düşünüyorum. Sebebi de ortaya çıkıyor. Orada bir dükkan var. Orada vodka menü varmış. Bir vodkaya bir enerji drink beraber 5 lira. Onun için oraya gidiyoruz. Oradan vodka menülerimizi alıyoruz. Oturuyoruz. Kaldırımda içiyoruz, içiyoruz. Anlamlı pek bir şey söylenmiyor, yapılmıyor. Sonra kalkıyoruz. Biraz daha yürüyoruz. Bir başka kaldırıma oturuyoruz. Sonra iyi geceler diyoruz, eve dönüyoruz. Ya buna benzer çok takılmalar oluyor insanların arasında. Bu arada tabii kişiler bir kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Kendilerini arıyorlar. Bunu başkaları vesilesiyle yapmaya çalışıyorlar. Ama o gece yaşananlar benim bugün burada kendilik, eylem ve politik alan konularında söylemek istediklerim için çok sembolik, tipik ögeler içeriyor. O yüzden o geceyi örnek vererek başladım ve tekrar döneceğim o geceye. Ve hani sorum, konum özgürlük. O gece oradaki o insanlar özgür mü? Özgürseler niye biz bu özgürlüğü bu kadar çok istiyoruz? Özgür değil değilseler eksik olan şey nedir? Orada soru. Ben bu sıralar uzun süredir özgürlük konusunda çok düşünüyorum. İşte negatif özgürlük, pozitif özgürlük, bunlara tekabül eden haklar nedir, ne değildir, özgürlük vesaire. Ve şu anda özgürlüğün tanımını da henüz tam olarak yapabilmiş değilim kendi kafamda. Friedrich Bergmann, o da bir Hegel uzmanıdır. Onun yazdığı bir kitabı okuyordum bu sırada ve ancak Bergmann'ı okurken fark ettim ki, şimdiye kadar fark etmemişim, özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorsam niçin özgürlüğü bu kadar önemli bir kavram olarak takıntı yapmışım ve özgürlük özgürlük diye tutturmuşum. Ve hani en önemli şey, yani her şey özgürlük için, neden? Bu Bergmann kitabında bu soruyla başlıyor. Yani toplumumuz gerçekten özgürlüğü çok fazla yüceltmiş, önemli bir yere koymuş durumda. Ve artık özgürlük kelimesi böyle bir çan sesi gibi, özgürlük denince akan sular duruyor. Tartışmayı asıl benim istediğim şey özgürlük diyen taraf kazanıyor. Özgürlük denince zihnimiz boşalıyor ve gerçekten düşünmüyoruz artık. Ha, özgürlük diyoruz. Ben mesela bir liberalle tartışıyorum, bir Marksist olarak. Diyorum ki Marx'ın derdi eşitlik değil, özgürlük. Eşitsizlik özgürlüğü engellediği için diyorum. Susuyor liberal o noktada. Yani illaki özgürlük önemli konu oluyor. Ve Bergmann diyor ki artık o kadar farklı şeyler, hatta birbirine karşıt şeyler özgürlük kavramı altında savunuluyor ve bunun uğruna savaşılıyor ki özgürlük kavramı artık hiçbir şekilde bir değerlendirme için temel oluşturamıyor. Ve özgürlüğün böyle olmasının sebebi kısmen günümüz toplumunda, aydınlanma çağından beri belki bu kadar yüce bir yere konmuş olması, yüceltilmiş olması, kısmen de kavramın gerçekten de çok muğlak, belirsiz bir kavram olması. O yüzden Bergmann diyor ki bu özgürlük kelimesini ortadan kaldıralım. Çünkü özgürlük kelimesi bize bir hedefimiz varmış illüzyonunu veriyor. Ama hiçbir şekilde yol göstermiyor aslında. O hedefin ne olduğunu tam olarak söylemiyor. Ve şimdi benim özgürlük kavramını takıntı yapmamdan sorumlu kişi biraz da Hegel olduğu için, çünkü onun için de Hegel insanlık tarihinin, insanlığın gelişme sürecinin sonunda böyle taçlandırdığı kavram özgürlük olduğu için, Hegel'in özgürlük kavramının da tam da Bergman'ın yaptığı eleştirilere biraz uyduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela dün özgürlük üzerine bir konuşma dinledik. Özgürlüğün karşılıklı tanımayla aynı şey olduğunu konuştuk. Niçin özgürlük kelimesi gerekiyor mu bile? Bergman bunu öneriyor. Hani çıkarsak bu kelimeyi başka kelimelerle aynı toplumsal sorunları konuşamaz mıyız? Karşılıklı tanıma desek mesela vesaire. Mesela hukuk felsefesinde Hegel, istencin, tinin eyleyen hali olduğunu söylüyor. Ve bu istencin özünün de özgürlük olduğunu söylüyor. Şimdi ben bundan ne çıkarmam lazım? Tin ve tinin eyleyen hali olarak istenci zaten her şeyi kapsayan bir sistemin anahtar kelimesi olarak ortaya koyup onun özünü de özgürlük kadar muğlak bir kavramla özdeşleştirdiğinde hani bir yandan büyüleniyorum, bir yandan da durup düşünce kendimi biraz kandırılmış hissediyorum Hegel tarafından. Çünkü ama daha sonra düşünüyorum Hegel özellikle somut özgürlük kavramıyla bütün yaptıklarını oluşturduğu kavramsal çerçeveyi bugünün toplumuna anlamamızda bile ve zamanını anlamada ne kadar önemli düşünsel kaynaklar sağladığını, Marx'ın nasıl etkilediğini, tamam haksızlık yapıyorum, kandırılmış değilim diyorum ama netleştirilmesi gereken bir muğlaklıklar var. Şimdi Hegel'in ben dünkü konuşmalarda görüngü bilim yeterince konuşuldu. O yüzden biraz daha hukuk felsefesine bakmak istiyorum. Orada Hegel çıkış noktasının istenç olduğunu söylüyor. İstencin özünün demin belirttiğim gibi özgürlük olduğunu söylüyor. Ve diyor ki istencin içeriği ve amacı kendisidir diyor. Yani biçimi işte bu bahsettiğim bir kandırma muğlaklık var orada. Yani biçimi kendine yönelik diyor. İstencin amacı özgür olmak. Burada Kant'ın etkisini de açıkça görebiliyoruz. Çünkü Kant için de iyi istenç başardığı şeylerden dolayı değil, kendi istemesi nedeniyle iyi olan, kendi kendine yasa koyduğu için iyi olan şeydir. İyi olan istençtir. Yani sadece kendi eyleminden kaynaklanan kendini geliştirme fikri. Ama bu kendi nasıl bir şey? Bunu netleştirmek gerekiyor. Hegel de aynı Kant gibi, Kant'ta daha net tabii o kendinin nasıl bir şey olduğu. Net değil tabii Kant'ta da ama şey, Hegel'de daha da muğlak. Kendi içeriğini, ya istencin kendi içeriğini kendisinden çıkarması ve dışarıdan verili olanın bağlayıcılığını hiçbir şekilde kabul etmemesi açısından Kant'a benziyor. Ama Hegel'in kendisi Kant'ın iyi istenç kavramını içi boş olmakla eleştiriyor. O zaman kendi istenç kavramı aynı eleştiriye maruz kalmaz mı? Nasıl kaçınır o eleştiriden? Bu işte belki Kant'ın istenç kavramının içi boş olduğunu söylemesi Schelling eleştirisine benziyor. Şey, ineklerin silah olduğu gece aynı şekilde. Orada nasıl Tin'in görüngü biliminde işte Tin'in kendini başkalaştırarak dışsal olana yönelerek içerik kazanması varsa aynı şekilde istenç de çeşitli bireylerin istençlerinde kendine içerik buluyor. Sanırım 10 dakika harcadım da o yüzden biraz
15 dakika.
15 dakika mı? O zaman Hegel'i çok çabuk atlıyorum. Hegel'in özgürlük hakkında söyledikleri zaten oldukça biliniyor. Liberalizmi eleştirdiğini biliyoruz. Liberalizmi eleştirme sebepleri de oldukça bize tanıdık. Nedir bu sebepler? Çok hızlı bir üstünden geçersek. Öncelikle Hegel liberalizme karşı pozitif özgürlük anlayışı tarafında daha çok yer alıyor gibi gözüküyor. Çünkü vurguyu dış engellerin kaldırılmasına değil, kendini belirlemeye koyuyor. Liberal düşüncede mesela Hobbes'da olan şey, orada kendi kavramı, kişi özgür olması gereken ve dış engellerden bağımsız olması gereken kişi aslında bencillik, mekanistik, atomistik bir arka plan ışığında gene de bir şeyler tarafından belirleniyor. Hegel'se daha çok otonomiye yönelik bir kavram geliştiriyor. Yani bir bakıma ussallığı daha çok vurguluyor. İkincisi söylediğimiz gibi, hep bildiğiniz gibi liberalizm, atomik, sosyallikten önce sosyal arka plan olmadan da var olan bireylerin olduğunu varsayıyor. Hegel bunu reddediyor. Kişinin toplumsal ilişkilerde oluştuğunu, özbilincin bile ilişkiler olmadan olamayacağını, kendini teşkil edemeyeceğini söylüyor. Bu açılardan baktığımızda Kant'ı da gene orada da eleştiriyor. Çünkü Kant da kendi kendine yasa koyarken tek bir bireyi alıyor. Sosyal bir bağlamda bunu yapmıyor. Bu açıdan Hegel Kant'tan çok Rousseau'ya daha yakın buluyorum ben. Çünkü Rousseau'da o genel istenç fikri daha çok kendi istencini, kendi çıkarını kamusal çıkarda, genel çıkarda bulabilen kişi özgürlüğe vurgu yapıyor. Hegel'de de böyle bir aidiyeti arama ögesi var. O açıdan Rousseau'ya daha yakın buluyorum. Fakat genel olarak Kant, Hegel'i Kant ve Rousseau'yla başlayan, aslında daha önce başlayan, Marx'a devam eden bir geleneği koyarken gene Bergman'ın ilginç bir şeyini, gözlemini aktarmak istiyorum. Diyor ki aslında bu gelenek ta Sokrates'in hiç kimse bilerek hata yapmaz tespitiyle ya da iddiasıyla başlar. Çünkü Sokrates böyle diyerek ya da Platon böyle diyerek özgürlüğü ussal olanla özdeşleştiriyor. Aklı takip ettiğiniz sürece özgürsünüz. Akıldan başka şeyler tarafından yöneltildiğiniz sürece özgür değilsiniz. Hegel de aynı şekilde özgürlük, akılsallık, ussallık, istenç bunları bir kocaman eşitliğin içine koyarak benzer bir şey yapıyor. Şimdi çabucak Arendt'e geçeceğim. Çünkü Hannah Arendt'le Hegel'in özgürlük hakkında söylediklerini karşılaştırmaya çalıştığımızda çok ilginç kesişme noktaları ve çok net bir farklılık var. Ve ben bu farklılığın nedenini ve hangisinin haklı olduğunu sorgulamak istiyorum. Şimdi Hannah Arendt, İnsanlık Durumu adlı kitabının emek başlıklı bölümünde, bu bölümde Karl Marx eleştirilecektir diyerek başlıyor. Ve özet olarak Arendt'in Marx eleştirisi, Marx'ın insanı animal laborans, emek harcayan hayvan, çalışan hayvan olarak tanımlamasını eleştiriyor. Çünkü Arendt'in çok farklı bir insan kavramı var. Marx'ın emek kavramında da Hegel'in etkisi yadsınamaz olacağı için ben o eleştirileri Hegel'e yönelik eleştiriler olarak da okuyabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi insanlık durumunda, kusura bakmayın vaktim az olduğu için hızlı hızlı gidiyorum. İnsan yaşamının aktif boyutunu ele alıyor Arendt ve bunu emek, iş ve eylem olmak üzere üç kategoriye ayırarak inceliyor. Bu kavramları kısaca bir tanımlarsak, emek, biyolojik gereksinmelerimizi gidermek için giriştiğimiz aktivitelerin adı. Yemek pişirmek, tarım biraz oraya giriyor, bulaşık yıkamak, belki bir fabrikada para kazanmak için çalışmak da o kategoriye girecek. Bunu birazdan ayrıntılandıracağım. İş ise doğaya karşı, doğanın üstüne insanca bir dünya kurmak için gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin adı. Burada dünya, insanca bir dünya derken dünya, gezegen dünya, yer küre değil, insanın eseri olan dünyadan. Binalar, kaldırımlar, masa, çatal, bıçak, kütüphaneler, bizim yarattığımız dünyadan bahsediyor. Emeği doğal olanla, biyolojik hayvansı olan yanlarımızla yönelik bir uğraş olarak görürken işi bu şekilde ayırıyor emekten. Üçüncü olarak da eylemi özgürlüğün ve bireyselliğin ifadesi olarak tanımlıyor. Eylemin ürettiği somut bir şey yok. Eylem biricik sözler ve edimlerle kendi bireyselliğini ifade etme çabasından ibaret. Bu kavramları biraz daha ayrıntılandıracağım birazdan ama önce şunu söylemek istiyorum. Arendt'in yaptığı bu sınıflandırma hiyerarşik bir sınıflandırma. En üstün insan aktivitesi, gerçekten insanca olan aktivite, eylem, emek ise hiyerarşinin sonunda geliyor. Ve çünkü Arendt bu ayrıştırmayı şu düşüncenin ışığında yapıyor. Alıntılıyorum kendisinden. En temel insanlık durumu ışığında bu aktiviteler sırasında İnsan olmak nasıl bir şey olarak deneyimleniyor? Bunu soruyor. En temel insanlık durumu dediği şey ise doğumluluk ve ölümlülük. Natality and mortality. Doğum ve ölüm ile sınırlanmış bir yaşam çizgisine, bir hayat hikayesine sahip olmak. Bu noktada Arendt dünya ve yaşam ayrımını da oradan yapıyor. Yani yer küre olarak dünya, emeğin teritorisi bölgesiyle, işin bölgesini. Ölümlülük kavramıyla sonsuzluk kavramı arasında bir ayrım yapıyor. Sonsuzluk, zamansızlık. Ölümsüzlük ise zaman içinde var olmaya devam etmek. Ve insan ölümlü ve bununla bir ilgili bir sıkıntısı var. Ve kendini ölümsüz kılmak istiyor. Ve bu yüzden dünyayı inşa ediyor yerkürenin üstünde. Ve ölümlü olan tek varlık insan. Çünkü hayvanlar hep o doğanın kısır döngüsü içinde varlar. İnsan ise o döngü içinde lineer bir çizgide hayatının bir başı ve bir sonu var. Ve bu yüzden insan olmak bir dünyayı gerektiriyor. Çünkü o dünyanın içine girdiğinizde doğumluluk başlıyor. Doğum o dünyaya katılmak, diğer insanların arasına katılmak. Ölüm de o insanların arasından ayrılmak. Eylem de böyle bir dünyayı gerektiriyor. İş o açıdan bir bakıma eylem için yer açıyor, yer yaratıyor. Ve eylemin anlamı da bu ölümlülük içerisinde belli oluyor. Kişinin kendini diğerleri arasında sivriltme çabası eylem biraz. Antik Yunan'ın mükemmelliğini de Arendt burada görüyor. Orada sürekli bir rekabet var. Sürekli kendini ölümsüzleştirme çabası, parlama çabası var o insanların arasında. Bestekardaki o gecede belki o çabanın kırıntıları var ama hiçbir şekilde bunu sağlayabilecek alan yok. Dünya yok. Arendt'in eleştirdiği modern toplumumuzda büyük ölçüde bu dünyasızlaşma olacak ve özgürlüğü de o politik alanın, dünyanın ortadan kalkmaya başlaması bağlamında inceleyecek. Bu açıdan eylem politik yapıların kurulması ve korunması olarak da tanımlanabilir. Ama burada politik yapıyla ya da polis ile antik Yunan'daki şehir devleti kastedilen şehir duvarlarıyla çevrili bir coğrafi mekan değil, bir arada eyleyen ve konuşan insanların örgütlenmelerinden ortaya çıkan yer. Ve Arendt diyor ki bu amaçla beraber yaşayan insanlar arasında o insanlar nerede olursa olsun o politik yer vardır diyor. Orada ilginç bir örnek de veriyor. Şey diyor mesela, dünyanın gerekliliğini vurgulamak için bir masanın etrafına oturmuş konuşan insanlar hayalleyin. Ondan sonra birdenbire masayı ortadan kaldırın. O insanlar neye uğradıklarını şaşırırlar ve o şekilde konuşmaya devam edemezler. Hani bizim o kaldırımda olmamız gibi. Ama biz o gece bir bara gitseydik bir şey değişecek miydi? Hayır. Yani çünkü o barda da o dünya yok artık. Hani bir... Artık bardak, çatal, bıçak bile ortadan kalkıyor. Bu plastik şeyler, pet şişeler, kurduğumuz bir dünya yok. Her şey sürekli tüketiliyor. Ve tüm dünya bir emek dünyası, Arendt'in anlamında emek dünyası haline gelmeye başlıyor. Her şey tüketiliyor, üretiliyor, tüketiliyor. Sürekli o hayvani kısır döngü içine girmiş durumdayız. Bu açıdan bir mühendisin yaptığı şey iştir aslında. Ama onu da emek gibi yaşıyor. Bir işçi bir fabrikada işte sürekli aynı hareketi yaparken belki bir dünya kuruyor ama kendisi onu emek gibi yaşıyor. Sonunda kurduğu dünya da dünya olmuyor tam anlamıyla. Arendt bunları eleştiriyor. Şimdi bu bağlamda politik olan ile sosyal olan arasında da önemli bir ayrım yapıyor. Günümüzde özellikle sosyal demeyeyim de toplumsal olan diyeyim. Özellikle Marx'tan beri politik olanı ekonomik olanla özdeşleştirmeye alışmışız. Ekonomi, politikanın kökeninde ekonomi aramaya alışmışız. Oysa Arendt kelimelerin etimolojik kökenlerine bakarsa ikisinin birbirine zıt kavramlar olduğunu söylüyor. Ekonomi kavramının temelinde oikos var, bu hane, ev hanesi. Yani kadınların ve kölelerin barındığı, üreme, yemek yeme gibi hayvani ihtiyaçların giderildiği bölge. Ve polis, politik olan, polisle ilgili olan, insanların oikos'ta bu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ancak tam anlamıyla insan olabilip, öbür yerde insan değiller, hayvanlar, insan olarak açık alana çıktıkları ve kadınlar, köleler falan, onlar o emek kısmıyla işin ilgilenirken, o işlerle ilgilenmesi gerekmeyen kendilerine denk vatandaşlarla ancak politika yapabiliyorlar ve ancak o alanda, öyle bir yerde özgür olabiliyorlar antik Yunan'da insanlar. Bu yüzden Arendt için emekten bağımsız olmak, yaşama kaygısından bağımsız olmak, özgür olmak için çok önemli bir nokta. Ve Hegel'le temel olarak ayrıştıkları yerde orası oluyor. Bu toplumsal olan ayrı bir şey. Arendt'e göre toplumsal olan o ekosla, ekonomik olanla politik olan arasındaki ayrımın ortadan kalkmasından dolayı ortaya çıkıyor. Roma İmparatorluğu'nda o hane halkının kalabalıklaşması, hane denen şeyin gittikçe büyümesi ve daha önemlisi Fransız devrimiyle ekonomik ihtiyaçların, yoksulluğun, ekonomik ihtiyaçların giderilmesi konusunun kamusal alana taşınmasıyla artık tüm toplum bir koca aile haline geldi. Tek derdi yemek, üretmek, tüketmek, üremek olan. Ve hani bir kitle hayvanı var artık. Toplum bir kitle hayvanı. İnsan değil. Ve insanı ölümle tehdit ediyor. Diyor. İnsanlığı ölümle tehdit ediyor diyor Arendt. Biraz faşistçe gelebilir bu söyledikleri ama yani bunu sanırım çok yaşıyoruz. Bir McDonald's'a girip çıkarken falan böyle hissediyoruz yani otobüslerde, sokaklarda ve bir dünyasızlaşmayı yaşıyoruz. Burada tabii şey de var. Modern teknolojinin etkisi de var. Seri imalat hattının ortaya çıkmasıyla filan Arendt bunlara da doğal alanın doğal olmayan bir şekilde büyümesi ve dünyayı istila etmesi olarak bahsediyor mesela elektrikte. Şimdi kaç dakikam var? 5 dakikam var değil mi?
5 dakika biraz daha
şey yapalım. Daha şimdi asıl demek istedim.
10 dakika diyelim.
Yani, tamam evet. Teşekkür ederim. Şimdi karşılaştırma kısmına gelirsek umarım bu acele içinde Arendt'i aktarabildim biraz. Arendt'in Marx eleştirisinin temeli, Marx'ın insanı emek harcayan hayvan olarak tanımlaması bir şekilde yani Marx'ın o komünist idealinin de bir toplumsal hayvan yaratacağını, başka bir şey yaratmayacağını düşünüyor Arendt. Toplumsal olanı ön plana çıkarmasını eleştiriyor. Şimdi bu eleştirileri Hegel'e uygulamak daha zor ve aslında Arendt ile Hegel'in benzeşen çok yanı var. Çünkü Hegel de çeşitli çalışma türleri arasında ayrıştırmalara giriyor. Mesela Hukuk felsefesinde sınıflar arasında tözsel sınıf, biçimsel sınıf, evrensel sınıf şeklinde ayrıştırmalar yaparken böyle sosyal ve politik alanlar belirlemeye çalışıyor. Aile, sivil toplum, devlet bunları ayrıştırırken. Ve Marx için devlet hakim sınıfın elinde bir araç ama Hegel için öyle değil. Yani Hegel için de politik olan devlet kişinin kendini gerçekleştirdiği, özgürlüğünü bulduğu alan. Yani Arendt diyorum, Hegel'de, Arendt'te özgürlüğü kendini ifade etmek olarak algılıyorlar. Yani Arendt'te bu eylem doğumlulukla ilgili, kişinin kendi biricikliğini ifade edebilmesiyle ilgili. Ve ikisi de bu kendini ifade etme için gerekli sosyal alanı, politik alanı yaratma kaygısı içindeler. İnsanın politik aktivite içindeyken devletin politik olanın anlamını, vatandaşların adiyetlerini ve dolayısıyla özgürlüklerini gerçekleştirdikleri yer olarak görüyorlar politik olanı. Ve insanın hani politik katılımla başkaları için de bir şeyler yaparak gerçek anlamda insanlaşabileceğine inanıyorlar. İkisi de antik Yunan'a bakıyorlar cevap bulmak için. İkisinde de karşılıklı tanıma fikrinin önemi var. Fakat tüm bu ortak noktalara rağmen aralarındaki şu fark çok net şekilde ortaya çıkıyor. Arendt özgürlüğü emekten bağımsız olarak tanımlıyor. Hegel ise devlette bulunan somut özgürlük, gerçekte devlette nihai olarak gerçekleştirilse de ona giden yol sivil toplumdaki çalışmalardan, emekten ve bunlar vesilesiyle edilen kimliklerden ve aidiyetlerden de geçiyor. Bu kimlik ve aidiyet için loncalara falan da bakıyor yani. Corporation'ları biz de lonca olarak çevirdim, doğru mu çevirdim? Şimdi bu farklı özgürlük anlayışlarını karşılaştırmayı nereden başlayabiliriz, hangisi haklı diye düşünürken yine Bergman'ın bir saptaması bana çok yardımcı oldu. Bergman bize iki ayrı ekstrem örnek veriyor. Bir yerde tamamen özgürlüğünü akıllı olanı, Kant gibi biri, akılsal olanı yaparak bulan bir kişi. Bir yanda da Dostoyevski'nin yeraltı notlarındaki memuru örnek veriyor. Bu adam sadece her şeye tepkisel ve aklını kullanması gerektiğinde, toplumun ona yapması gereken şeyi, gerektiğini söylediği şeyi yaptığında falan da özgürlüğü ihlal edilmiş oluyor. Orada kişi sadece kendini tamamen beklenmedik şeyler yaptım diye. Tamamen bunu kapris içinde, hani içimden geldi yaptım şeklinde yaptığında kendini özgür hisseden biri var. Ve Bergman diyor ki, sonuçta demek ki insanın kendini özgür hissetmesi veya hissetmemesi öncelikle kendilik kavramıyla ve insanın kendini kimle, neyle özdeşleştirdiğiyle ilgili. Yani kendini toplumla özdeşleştiren, toplumun istediğini yaparken kendini özgür hisseder. Kendini aklıyla bile özdeşleştirmeyen, akıllıca davranırken de kendini çok kısıtlanmış, bastırılmış hisseder. Ve Arendt ve Hegel'in farkı işte bu ki Hegel'de kendi en nihayetinde evrensel tinle özdeşleştirmesi gereken bir şey. Arendt'te ise çok daha bu Dostoyevski'nin yer altından notlarındaki adamdaki gibi çok garip bir doğumluluk, onun metafizik bir orijini var gibi. Yani beklenmedik hareketlerden, insanı bir birey olarak iyice ayrıştıran hareketlerden bahsediyor Arendt. Şimdi bu arada gene bestekara dönersek o zaman bizim toplumumuzun en ciddi sıkıntısı da ortaya çıkıyor. Bizim toplumumuz sürekli özgürlüğü yüceltirken kendiliği, kişiyi, kişinin kişiliğini gelişmesini sürekli bastıran, bu tarafa hiç yönelmeyen bir. O yüzden o insanlar oraya oturduklarında özgürlerse o anlamda bağlayan bir şey yok. Ama kendilerini ifade edebilecekleri bir yer de yok. İfade edecek bir kendileri de yok. Çünkü bu kendi de işte Hegel'in dediği gibi, burada Hegel halinde oranla biraz daha haklı gibi görünüyor. O kendi kendiliğinden çıkmıyor ortaya. Toplumun o kendiyi bir şekilde yetiştirmesi, var etmesi gerekiyor gibi duruyor. Emek konusu da benim kafamı karıştıran bir konu. Çünkü emekten bağımsız olunduğunda mı özgür olunabilir ancak? Tabii bu Hegel'in somut özgürlük fikrine çok ters geliyor. Fakat o noktada ben Hegel'e daha yakın duruyorum tabii ki, emin ontolojisi falan çalışmış biri olarak, ama Hegel'de şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. Sadece başka insanlarla değil, doğayla bile bu somut özgürlük kavramıyla Hegel kişinin kendini her şeyle özdeşleştirmesini sağlamaya çalışırken, yani kendini farklı olanla bile özdeşleştirmek, o farklı olanla aynı olduğunu görmenin yolunu bulmayı aramaksa diyalektik, zaten ben her koşulda özgürüm Hegel'e göre. Ve en nihayetinde de hukuk felsefesinin girişinde diyor ki, politika nasıl kurumlar oluşturmaya çalışmakla değil, var olan kurumlardaki ussallığı görmekle ilgilidir gibi bir cümle. Yani zaten özgürsünü söylüyor gibi duruyor Prebus'ta. Yani her şeyin içinde zaten ussallık varsa, ben zaten her şeyle bir bütünsem kendimi kandırıyor olabilirim özgürüm derken. İkincisi de hani hem bir bütünle çok fazla özdeşleştirme var. Ben kendimi bu olarak tanımladığıma emin değilim. Hem de ussal olanla çok fazla özdeşleştirme var. Bu gibi sorular var kafamda. Artık lafı çok da fazla uzatmayayım. Belki sizin bu konudaki düşüncelerinizi, cevaplarınızı seçebilirim. Teşekkür evet. ederim.
Evet, Doktor Barış Parkan özellikle Bergman'dan hareket ederek onun kavramın, yani özgürlük kavramının muğlak olduğu düşüncesinden hareket ederek ilkin Arendt'e, sonunda Hegel'e değindi. Arendt'in Marx eleştirisini aldı. Özellikle vita activa, aktif yaşam kavramı çerçevesinde, bu emek, iş ve eylemi ayırması düşüncesi çerçevesinde Marx'ın emek düşüncesine getirdiği, Arendt'in getirdiği eleştiriyi aktardı. Sonra Marx üzerinden geçerek Hegel bağlantısı kurdu. Hegel'de özgürlük düşüncesinin zaten her koşulda özgür olduğum düşüncesine götürdüğünü, bunu da Hegel'in bir sıkıntısı olduğunu söyledi. Tabii benim konuşmalar bölümünde, pardon, sorular bölümünde de benim soracağım bir şey var Sayın Parkan'a. Ama şimdi lafı çok uzatmadan hemen Zeynep Hanım'a sözü veriyorum. Başlığı Charles Taylor'ın çok kültürcü teorisinin Hegelci kökenleri. Buyurun.
Teşekkür ederim. Ben de Barış Parkan gibi Hegel'i başka bir filozofla birlikte düşünmeye çalışacağım. Ve burada Charles Taylor'ın çok kültürcü düşüncesi olunca herhalde dün ikinci oturumda, bunun sonundaki tartışmaya biraz ortasına düşmüş gibi olacağım bu tartışmanın.
Biraz. Kendinize doğru çekersiniz.
Tabii. Son yıllarda çağdaş politika felsefesi alanında tanınma, kabul edilme kavramının yeniden güncellik kazanışına tanık olduk. Günümüzde bu kavram Hegel'deki anlamından farklı olarak ortaya çıkıyor. Tanınma problemi bugün oldukça geniş bir yelpazeye yayılan ve öznenin farklı varoluş formlarına gönderen kimlik kavramıyla birlikte anılıyor. Söz konusu kimlik, din, kültür, etnik köken, cinsiyet, ırk, dil gibi pek çok farklı aidiyet ilişkisi üzerinden tanımlanabiliyor. Siyaset felsefesi alanında kimlik kavramını toplumsal bir aradalık üzerine düşünmenin merkezine yerleştiren teorilerin giderek yaygınlaştığını, Amerika'dan gelen bu akımın Avrupa'da da giderek ilgi uyandırdığını ve bir tür meşruiyet kazandığını görüyoruz. Charles Taylor, Axel Honneth, Jean-Marc Ferry gibi düşünürleri bu teorisyenler arasında sayabiliriz. Kimlik sorununa ve tanınma kavramına yaklaşımları nedenli farklı olursa olsun, ötekiyle kurulan tanıma-tanınma ilişkisinin bireyin kendini gerçekleştirmesinde oynadığı merkezi rolün açığa çıkarılması bu düşünürlerin ortak çabası olarak okunabilir. Tanınma kavramını toplumsal bir aradalığın devamı için bir gereklilik olarak ortaya koyan bu düşünürlerin felsefi kaynakları arasında Hegel önemli bir yere sahip. Hegel felsefesi, toplumsal hayat ve bireysel özgürlük arasındaki uzlaşmayı tanınma dinamiği üzerinden sorgulayan çağdaş teorilerde günümüz toplumları üzerine düşünmenin bir imkanını sunuyor gibi görünüyor. Konuşmamda Charles Taylor'ın çok kültürcü teorisini Hegelci kökenleriyle bağlantısında düşünmeye ve Hegel felsefesinin içinde yaşadığımız anı, dönemi anlamada bize ne tür imkanlar açtığını değerlendirmeye çalışacağım. Charles Taylor'ın çok kültürcü teorisinin temelinde düşünürün savunduğu bir bireysel kimlik tanımı yatmaktadır. Taylor'a göre modern anlamda bireysel kimliğin ikili bir yapısı vardır. Bu ikili yapı her ikisi de modernitenin ürünü olan iki kavrama gönderir. Haysiyet ve otantik varoluş ya da sahicilik. Haysiyet, toplumsal hiyerarşilerin yıkılmasıyla ortaya çıkar ve bireylerin aralarındaki tüm farklılıklara rağmen eşit oldukları fikrini dile getirir. İnsana insan olması bakımından tanınan bir değeri, saygınlığı ifade eder. Otantik varoluş ya da sahicilik ise her bireyin kendine has bir varoluş şekli ve yaşamının yine kendine özgü bir moral anlamı olduğuna vurgu yapar. Bu anlamda saygınlık taşıdığı düşünülen, kabul görmesi beklenen, bireyin onu diğerlerinden farklı kılan yanıdır. Taylor, haysiyet olarak modern kimliğin yani insanlar arası eşitliğin tanınmasının evrensel olana dair bir politika gerektirdiğini, oysa otantik varoluşun tanınmasının farklılıklara dayalı bir politik anlayışla mümkün olabileceğini düşünür. Ancak böyle bir politika, tikel farklılıkların korunmasını ve kendilerini geliştirmesini sağlayabilir. Bir başka deyişle, benzerlik ve farklılığa dayalı politik anlayışların birbirlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu noktada Taylor'a şu soru yöneltilebilir. Kültürel farklılığın, yani söz konusu otantik varoluşun, kendini gerçekleştirme ve yaşamını sürdürme imkanları neden politik alanda aranmalıdır? Taylor da bireylerin evrensel eşitliğinin, yani kamusal alan ve özel alan arasındaki ayrımı temel alan eşitlik anlayışının ve buna dayalı politikaların, farklılığa dayalı politikalarla tamamlanması gerekliliği bireysel kimliğin diyalojik yapısından kaynaklanır. Bireysel kimlik kendini diyalojik olarak inşa eder ve yine aynı diyalojik ilişki içerisinde kendini farklı olana açar ve dönüştürür. Ne olduğumuz ve varoluşumuza dair bilgimiz başkalarıyla olan ilişkimizde belirlenir. Taylor kimliğin diyalojik yapısını gözler önüne sererek ona unutulmuş olan tarihsel ve kültürel boyutunu yeniden kazandırmayı amaçlar. Bu, bireysel bağımsızlığı, iradi seçimlerimizin yegane temeli olarak düşünen modern felsefelerin, özellikle de Kantçı özgürlük anlayışının karanlıkta bıraktığı boyuttur. Taylor'a göre öznenin kimliği, kendisini çevreleyen kolektif bir varoluş içinde köklerini bulur. Bu kimlik, ortak bir tarihten ve kültürden beslenmekle kalmaz, aynı zamanda bu tarih ve kültürün ürünüdür de. Kültürel ve tarihsel aidiyet gereği özne her zaman bir durum içinde var olmaktadır ve bireysel kimlik ilişkisel bir belirlenime sahiptir. Taylor'a göre bireysel kimliğin kaynağı bireyin iç yaşantısında değil, diğerleriyle kurmuş olduğu ilişkilerde aranmalıdır. Bu ilişkiler ağı, öznenin moral yaşantısının da şekillendiği yerdir. Özne her zaman bir cemaat içinde, onu çevreleyen, hatta önceleyen moral bir alan içinde var olur. Başlangıçtan beri kendi kendine yeterli ve bağımsız olarak orada olan ve sonraki anda kendi yaşamı için bir iyi ideali seçerek ona yönelecek bir özne düşünülemez. Liberal teorilerin, özellikle de Rawls'un adalet teorisinin, moral, kültürel, tarihsel bağlarından bağımsız soyut bireyinin karşısına Taylor'ın düşüncesi, ampirik, belli bir durum içinde konumlanan bir özne ile çıkar. Ancak bu tez, bireysel özgürlük ve bağımsızlık fikrine karşı bir çıkış olarak anlaşılmamalıdır. Öznenin her zaman bir durum içinde var olması, kültürel, tarihsel, bir kolektif varoluşun ürünü olması, onun kendi amaçları doğrultusunda bağımsız seçimler yapamayacağı anlamına gelmez. Ancak bu amaçlar kendi anlamlarını belli bir aidiyet, belli bir moral alan içinde kazanmaktadır. İşte kimliğin bu tarihsel ve kültürel arka planı nedeniyle tanınma, Taylor'ın düşüncesinde insan varoluşunu tamamlayan bir dış etken değil, insan hayatına dair bir ihtiyaç, yaşamsal bir gerekliliktir. Çünkü özne, köklerini salmış olduğu kolektif varoluş içinde kimliğini oluştururken, varoluşsal gücünü de bu yapıdan almakta, kendini gerçekleştirme imkanlarını orada bulmaktadır. Söz konusu kolektif varoluşa ait değerlerin toplum tarafından tanınmıyor oluşu, bu varoluşsal gücü ve öznenin bütünüyle gerçekleşmiş bir yaşama yönelme imkanlarını sekteye uğratacaktır. Taylor'a göre bu değerlerin yalnızca prosedürel anlamda, yani evrensel eşitlik ilkeleri dahilinde değil, etik anlamlarıyla da tanınması gerekir. Başka bir deyişle bir kimliğin toplumda kabul edilen ya da edilmeyen bir kimlik oluşu ya da toplumun bu kimliğe yönelik olumsuz algısı kimliğin oluşumunda belirleyicidir. Farklılıkları temel alan bir politika bu nedenle gereklidir. Tikel farklılıkların öznel alan içine kapatılması, kimliği kurucu kolektif değerlerin öznenin toplumda kabul edildiği varoluşundan dışlanması anlamına gelecektir. Bu durumda cemaat içinde oluşan kimlik toplumsallığın tamamen dışında kalacağı için bu kimliğin bireye sağladığı varoluşunu geliştirme ve güçlendirme potansiyeli de ortadan kalkacaktır. Onları farklı kılan, biricik kimlikleriyle kabul edilmeyen bireylerin kendilerini gerçekleştirme potansiyellerini harekete geçirmeleri, toplumsal bir aradalığa etik bir ilgiyle yaklaşmaları ve bu bir aradalığın kurucu özneleri haline gelmeleri beklenemez. Bu durumda birey hem kendini hem de toplumsal olanı dönüştürme ve geliştirme imkanından adeta yoksun bırakılmıştır. Tanıma, tanınma eksikliği, yoksunluğu olarak adlandırabileceğimiz bu durum, çağdaş toplumlardaki bireyselleşme mantığının cemaatlere de sızması, böylece kendi içine kapalı, adeta bireyselleşmiş kolektif varoluşların oluşması anlamına gelecektir. Taylor'ın amacı, toplumsal düzenin prosedürel mantığının yerine tözsel bir yapıyı geçirmek değildir. Bir başka şekilde ifade edersek Taylor, liberal toplum yapısı karşısında cemaatçi düzeni savunmaz. Kolektif varoluş formlarının yalnızca prosedürel ve işlevsel olmayan bir şekilde toplumsallığa bütünüyle dahil olabilmelerinin imkanını sorgular. Bu toplumsal bütünleşme, öznelerin kendi kimliklerinden vazgeçmelerini gerektirmeksizin toplumsal ve bireysel gelişimin yolunu açacak bir şekilde gerçekleşmelidir. Taylor bu imkanı cemaatçi ve liberal düşüncelerin bir tür uzlaşmasında bulmuş görünür. Bireyin kök saldığı kolektif varoluşta kazandığı kendini gerçekleştirme gücü, kendisini dönüştürmesinin ve toplumsal dönüşümün öznesi olabilmesinin koşuludur. Toplumsal düzenin kolektif varoluş formlarıyla uzlaşmasının yolu, öznelerin bu potansiyel gücü harekete geçirmelerine bağlıdır. Ancak her bir öznenin, dolayısıyla da aidiyet ilişkisi kurduğu kültürün biricikliğinin tanınması, farklılığın kendinde bir değer olarak kabul edilmesi de liberal bir temele, evrensel eşitlik fikrine dayanarak gerçekleşebilir ve buradan itibaren düşünülebilir. Taylor günümüzün liberal toplumlarında adil olanın iyi olana koşulsuzca üstün kabul edilmesine itiraz eder. Çok Kültürcülük, Fark, Demokrasi eserinde, bu kolektif bir eser aslında, her kültürün, dolayısıyla her iyi anlayışının insanlığa söyleyecek bir sözü olduğu ve bu anlamda insanlık için bir önem taşıdığı fikrinden hareket eder. Her kültüre bir değer taşıyor oluşu teslim edilmelidir. Böyle bir ön kabul, kültürlerin birbirlerini tanımaya açık olmasının temel koşuludur. farklılıkların karşılaşmasıyla bir kültüre ait kemikleşmiş değer yargılarının sarsılmasının, diğer kültürlerin değerlerinin de varoluşa dair imkanlar olarak algılanmasının önünü açabilir. Taylor'da kültürel ufukların bu iç içe geçiş imkanı her şeyden önce eşitlik prensibinde temellenir. Bu noktada yurttaşlık hakları nasıl herkes için eşit olmalıysa, kültürlerin taşıdıkları değerin bir ön kabulü konusunda da her kültür eşit sayılmalıdır. Ancak diğer yandan bu kültürel ufuklar arası karşılaşma kimliklerin dinamik karakterine bağlıdır. Kimlikler değişmez, sabit bütünlükler olmadıkları, özneler arası etkileşim yoluyla evrilmeye yatkın oldukları için kolektif kimlikler ortak amaçlar doğrultusunda toplumsal bir aradalığı daha ileri, daha gelişkin bir aşamaya yükseltebilirler. Öyleyse diyebiliriz ki Taylor'ın amacı farklılıkların politik bir aradalığının imkanlarını sorgulamaktır. Onun tanınma teorisi tanınma sorununu yalnızca moral ya da hukuki boyutuyla değil ama aynı zamanda ve özel olarak politik anlamıyla ele alır. Taylor'ın çok kültürcü düşüncesinin Hegel felsefesiyle karşılaştığı temel noktanın tam da tanınmanın politik anlamıyla ele alınışı olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan itibaren Taylor'ın Hegel okumasına dayanarak çok kültürcü düşüncenin Hegel felsefesindeki öncüllerini açığa çıkarmaya çalışacağım. Taylor Hegel okumasında modernitenin iki temel akımının Hegel felsefesi içinde bir araya gelişini, eklemlenişini göstermeyi amaçlar. Bu akımlardan biri romantizm, diğeri ise radikal özgürlük fikridir. Her iki akımda sosyal alanda bireyci, etik alanda faydacı bir bakış açısını savunan aydınlanma geleneğine bir karşı çıkışı ifade eder. Taylor'a göre Hegel felsefesi bir yandan romantizmin insan yaşamının anlatımsal bir bütünlüğü olduğu, ekspresif bir bütünlük. Taylor'daki kavram bu, benim anlatımsal bir bütünlük olarak çevirdiğim. İnsan yaşamının anlatımsal bir bütünlüğü olduğu fikrine dayanırken, diğer yandan Kantçı radikal özgürlük fikrinin de takipçisidir. Bu anlamda modern bir sentez oluşturmaktadır. Hegel felsefesi insanın özgürleşmesinin felsefesidir ve özgürlük fikri en radikal anlamıyla Kant'ta dile gelmiştir. Kant ahlakının öznesi yalnızca kendi koyduğu yasaya boyun eğen tam anlamıyla özerk öznedir. Hegel'e göre Kant felsefesi ödevi yani moral zorunluluğu istencin kendi kendini belirleyişinde temellendirerek istencin gerçek tanımına ulaşmamızı sağlamıştır. Yine de Kant ahlakında özgürlük formal özgürlük olmaktan ileri gidememiştir. Kendi aklına dayalarak kurduğu ahlak yasası gereği doğru olanı seçen özne, onu belirleyen tüm dış etkenlerden sıyrılmış öznedir. Bu anlayışa göre özne, tüm doğal ve toplumsal belirlenimlerinden kopmuş, içinde bulunduğu durumdan soyutlanmış olarak kendini özgür kılabilir. Hegel'e göre iradenin kendinden çıkarsadığı, istencin kendinden çıkarsadığı zorunluluk ve Kant'ta akıl ve ödevin birbirine uygunluğunu temellendirmiş, pardon, özür dilerim bu cümleyi tekrar okuyacağım. Hegel'de istencin kendinden çıkarsadığı zorunluluk, Kant'ta akıl ve ödevin birbirine uygunluğunu temellendirmiş, ancak öznenin içinde bulunduğu tüm tikel belirlenimleri dışladığı için belirlenimsiz bir zorunluluk olarak kalmıştır. Bir başka deyişle Kant'ta ödev, soyut bir evrenselliğin taşıyıcısıdır. Oysa eylem ancak bir durumdan itibaren mümkün olduğundan bu içeriksiz özgürlük anlayışının politik alan için kurucu bir nitelik kazanması imkansızdır. Böyle bir özgürlük anlayışı politik alanda ancak negatif özgürlüklerin kısıtlanmasıyla oluşmuş bir sözleşmeye izin verecektir. Kant'ın ödev ahlakının öznesi ahlak yasasının formel, içeriksiz oluşu nedeniyle kendini moral alandan eylemin alanı olan politik alana yükseltemez. Hegel'de özgürlüğün kendini politik alanda gerçekleştirebilmesinin koşulu, nesnelleşerek başlangıçta soyut olan evrenselliği bu nesnellik içinde somut kılması ve o evrensele katılmasıdır. Tikel olan, kendi dışında yer almayan, kendi doğal ve sosyal varoluşuna dışsal olmayan bir evrensele ancak bu yolla bağlanabilir. Öyleyse toplumsal bütünleşmenin, toplumsal bir aradalığın koşulları üzerine düşünmenin yolu ancak özgürlüğün somut bir içerik kazanmasıyla mümkün olacaktır. Ancak böyle bir özgürlük anlayışı politik bir soruya, nasıl bir toplumsallık sorusuna cevap verebilir? Özgür istenç kendini somut varoluş içinde eylemin kendisinde açtığında etkinlik, edimsellik kazanacaktır. Bu yolla özgür istenç bireysel ahlakın alanından çıkıp hem kendi doğasıyla hem de toplumsal olanla uzlaşabilir. İşte bu noktada Taylor'a göre Hegel, Kantçı radikal özgürlük fikrini romantizm akımının anlatımsal bütünlük tezine bağlar. Her derde kaynağını bulan bu tez, insan yaşamının anlamlı bir bütünlüğü olduğu ve bu yaşama ait her parçanın, her anın kendi anlamını bu bütünlük içinde bulduğunu ileri sürer. İnsan hep bir kültür içinde yaşadığı ve bu kültürden beslendiği için anlatımsal bir varoluşa sahiptir. Bu da insan yaşamının içinde bulunduğu kültürle ilişkisinde şekillenen bütünlüklü bir anlatı olarak ifade edilebileceği anlamına gelir. Anlatımsal bütünlük tezi, bir insanın ya da bir kültürün kendine has bir varoluşu, biricik bir formu olduğu ve onun gerçekleştirmesi gerektiği fikrini de kapsamaktadır. Bu tez, aydınlanma geleneğinin ruh, beden, duygu, akıl gibi ikilikler üzerinde düşünüşüne, insanı bu tür ikilikler üzerinde düşünüşüne bir karşı çıkışın ifadesidir. Beden ve ruhun bütünsel bir varoluş içinde düşünülmesiyle insan doğayla yeniden bütünleşir. Onunla ilişkisi de anlatımsallık üzerinden kurulur. Sorunlu olan, insanı adeta bir mikrokozmos olarak düşünen, onun evrenle temasını bir anlatı, ifade ediş, aktarış üzerinden kavrayan bu anlayışın, insanın aynı zamanda kendi akılsallığına dayanarak kendi kendini belirleyen özgür bir varoluşa sahip olduğu fikriyle nasıl bir arada düşünülebileceğidir. Taylor'a göre Hegel felsefesinde bu iki akımın uzlaşması, modern insanın doğadan kopuşunda, kendi doğası ve akılsallığı arasında yaşadığı bölünmede açılan bir imkanla, başlangıçtakinden daha üstün bir birliğe ulaşma imkanıyla mümkün olur. Bu birlik içinde kültürel bir dönüşüme uğramış, akılsallığın bir ürünü haline gelmiş doğa, akıl ile uzlaşır. Böylece insan yeniden anlatımsal bir bütünlüğün taşıyıcısı haline gelmiştir. Ama aynı zamanda bu yeni, üstün birlik insanın kendisine yabancı değildir. Onun akılcı varoluşunu kurduğu bir birliktir. Hegel'in devleti bu dönüşümün ürünüdür. Devlet, somut özgürlüğün edimsel gerçekliğidir. Hegel'e göre modern devlet kişilerin özgürleşmesine izin verirken onları aynı zamanda tözsel gerçekliğe bağlayabilen devlettir. Hegel'in bireyi toplumsal kültürün etkinlik kazanmış hali olan etik yaşam ya da töresellik, sittlichkeit içinde tümel, evrensel olanla uzlaşır ve böylelikle kendi gerçekliğine ulaşır. Ancak devlet yoluyla kurumsallaşan bu etik yaşamın, töreselliğin birliği, toplumsal farklılaşmayı ortadan kaldırmaz. Hegel'in sivil toplumu, günümüz toplumlarının yapısına hiç uymasa da toplumsal farklılaşmayı barındırır. Devlet ise bu farklılıkların indirgenmeksizin birlikte kapsandığı alandır. Buradan Hegel'de soyut içeriksiz özgürlük fikrinin eleştirisine dönecek olursak, bu eleştirinin hem devlet hem de toplumsal farklılaşma için nedenle önemli olduğunu fark edebiliriz. Hegel'de ancak etik yaşamın bir imkanı olan hakların ve ödevlerin uzlaşması, bireysel yaşamın toplumsal yaşam ile uzlaşmasını ifade eder. Ödevin evrenselliği nesnel bir içerik kazanmaksızın bu uzlaşım sağlanamaz. Buna ek olarak Hegel'de soyut özgürlüğün eleştirisi, aynı zamanda toplumda var olan farklılıkların homojen bir yapı içerisinde eritilmesine bir karşı çıkış anlamı da taşır. Çünkü tikel olan, töreselliğin, etik gerçekliğin görünür olan biçimi, taşıyıcısı adeta bedenidir. Devlet bir kültürün ürünüdür, dolayısıyla tarihseldir. Tikel olan ise bu bütünlüğün kurucu parçası ve tarihselliğin taşıyıcısı olarak kültürel, tarihsel, sosyal olarak belirlenmiş halde bulunur. Bu nedenle tüm bu tarihsellikten kopuk, soyut bir bireysel özgürlük düşünülemez. Ama bunun da ötesinde Hegel'de toplumsal farklılaşma yalnızca sivil toplumu belirlemekle kalmaz, devlet içindeki toplumsal sınıflar bu farklılaşmanın ve onun gerekliliğinin bir kanıtıdır. Özne hep bir durum içinde var olmaktadır. Taylor'a göre Hegel'in Kant'a ve bireyci modern topluma yönelttiği bu soyut özgürlük eleştirisi, günümüzde hala geçerliliğini korumakta ve çağdaş teorilerde Hegel felsefesine dönüşün temel nedenini oluşturmaktadır. Günümüz toplumların çoğulcu yapısını anlamak, özneler arası ilişkinin koşulları üzerine düşünebilmek ve toplumsal bir aradalığı, formel eşitlik anlayışının ötesinde yeniden tesis edebilmek için bugün yeni bir sentez oluşturmak gerektiğini düşünür. Bireysel özgürlük fikrinin, bireyin onu diğerlerinden farklı kılan, onu bir durum içinde kendini gerçekleştirme çabasıyla uzlaşması gerekmektedir. Taylor'ın vurgulamak istediği şey, demokratik toplumların kendi içindeki farklılaşmaya yeni bir anlam kazandırmaları gerektiğidir. Toplum içindeki farklı kolektif varoluşların, bireyleri toplumun bütününe bağlayacak olan ilgi merkezleri haline gelebilmeleri için buna ihtiyaç vardır. Taylor'ın bireyin evrensel yanı ile otantik varoluşunu beraberce otantik varoluşunun beraberce tanınması gerekliliğine dayanan çok kültürücü yaklaşımı da böyle bir sentez oluşturma çabası olarak okunabilir. Buraya kadar Taylor'ın çok kültürcü teorisini, ona göre Hegel'in ne anlamda bu teorinin kaynağında olduğunu anlamaya çalışarak ele aldım. Her ne kadar Taylor da bu böyle bir sorgulamayla karşılaşmıyor olsak da, günümüz politika felsefelerinde ele alınan tanınma sorununun, Hegelci anlamda tanınma sorunuyla nedenli beraber okunabilir olduğu üzerinde durmak istiyorum. Kimlik ve tanınma sorunundan hareketle toplumsallık üzerine düşünmede Hegel felsefesinin bir kaynak oluşturmasının nedenleri bu felsefenin ortaya koymuş olduğu tanınma anlayışıyla ilişkilendirilebilir. Tanınma sorunu T'nin görüngü biliminde öncelikle devletin kavramsal değil ancak eğer böyle söyleyebilirsek fenomenolojik bir kökeni olarak karşımıza çıkar. Köle efendi diyalektiği karşılıklı bir tanınmanın ilişkisiyle son bulmadığı gibi bu diyalektik ilişki aynı zamanda devletin kuruluşuna öncel olan bir ana denk düşmektedir. Hukuk felsefesinin ilkelerinde ise tanınma sorunu tanınma mücadelesi anlamında dile gelmez. Daha doğrusu bir sorun olarak dile gelmez. Tanınma hukuk felsefesinin ilkelerinde yani nesnel T'nin alanında, politik alanda tüm anlara yayılmıştır. Mülkiyet hakkının tanınmasının, devlet içinde tanınmanın en mükemmel formu olan tikel ve tümel arasındaki uzlaşmaya kadar tanınma dinamiği eserin bütününü kat eder. Kişi, diğerinin tikel varoluşunu tanımakla kalmaz, töresellik ya da etik yaşam içinde onunla aynı evrensel gerçekliğe bağlanarak özgürleşmesinin imkanını karşılıklı tanınma ilişkisinde bulur. Daha doğrusu tikel varoluşun tanınma imkanı bu evrenselliğin kendisidir. Devlette kurumsallaşan aynı zamanda bu karşılıklı tanınma ilişkisidir. Ancak burada tanınma köle efendi diyalektiğinde olduğu gibi tanınma ya da kabul edilme mücadelesi olarak karşımıza çıkmaz demiştik. Çünkü devlet mücadelenin verildiği yer değil tanınmanın gerçekleştiği andır. Hukuk felsefesinin ilkelerinin girişinde Hegel bize eserinin tarihsel gelişiminin yolunu bizi onun eserinin tarihsel gelişimin yolunu tersinden kat ettiği konusunda uyarır. Başta olan sonda, sonda olan baştadır. Devlette tikel olanın, tümeli yani evrensel olanı tanıması gerçekleşmeksizin mülkiyet hakkının tanınması söz konusu olamaz. Bir başka deyişle söylersek, özgürlük edimsel gerçekliğine ulaştığında, kendine etkin hale gelmiş bir kültür olarak gerçekleştirdiğinde, tikel varoluş ya da kişi hep bir belirleniminin, bir başka deyişle söylersek, özgürlük kendine etkin hale gelmiş bir kültür olarak gerçekleştirdiğinde tikel varoluş ya da kişi her bir belirleniminin kabul edilmesi ya da tanınması için gerekli zemine kavuşabilir. Yine de devlet içinde gerçekleşen bu tanınma, köle efendi diyalektiğindeki tanınmadan bütünüyle kopuk olarak düşünülemez. Bu diyalektik içinde tanınma kişinin öz bilince ulaşmasının koşuludur. Devletle bütünleşen birey de o öz bilinçtir aslında. Tekrarlamak gerekirse köle efendi diyalektiğindeki tanınma mücadelesi devletin fenomenolojik ve tarihsel kökenidir. Ancak Hegel'in devletinin mutlak tarihin sonunu müjdeleyen devlet olduğunu savunursak tanınma mücadelesinin tamamen bittiğini ileri sürebiliriz. Oysa tarih henüz sollanmadıysa tanınma dinamiği hala işliyor demektir. Böyle bir Hegel okunması, tanınma isteğinin yaşamsal bir gereklilik olarak toplumsallığı dönüştürücü gücü üzerine odaklanan tüm çağdaş felsefi sorgulamalara bir içerik değil, ancak bir imkan sağlar niteliktedir. Bu noktada kısaca Erich Weil'in Hegel yorumunu izlemenin, Hegel'in politika felsefesinin günümüz politika felsefesi için önemini anlamada oldukça ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Weil'e göre Hegel'in devleti sıkça eleştirilere konu olduğu gibi kendinde özgürlüğü mutlak olarak gerçekleştirmiş ve aklı tam anlamıyla tatmin etmiş oluşuyla tarihin sonunu müjdeleyen mutlak devlet değildir. Hegel'in devleti Weil'e göre iki anlamda tarihsel bir fenomendir. Hem tarihin içinde var olması anlamında hem de sahip olduğu formun geçici aşılabilir olması anlamında. Weil, Hegel ve Devlet adlı eserinin son bölümünü bu savunusuna ayırmıştır. Bu detaylı analizi burada bütünüyle aktarmamız imkansız ancak Weil'in temel argümanından bahsedebiliriz. Bu temel argüman, Hegel'de farklı devletlerin birbirleriyle ilişkileri bağlamında doğal durum içinde bulunmayı sürdürdükleri fikridir. Bu anlamda mükemmel olan devlet, bir dönem içinde kendini gerçekleştiren ve o dönemin tinini belirleyen devlettir. Ancak bireysel olarak ele alınan tek tek devletler bu özelliğe sahip değildir. Onlar aşılmaya mahkumdur. Veil'in bu tezden çıkarsadığı sonuç şöyle özetlenebilir. Bir ulus, doğal, bilinçsiz bir şekilde zamanı için en mükemmel formu, özgürlüğün en gelişkin halini vücuda getirebilir ve kendini tinin bedeni kılabilir. Tinin yeni formunu, özgürlüğün daha ileri bir aşamasını gerçekleştirecek olan yeni düzenin ilkesini farklı devletler ya da ulusal tinler arasındaki çatışma belirleyecektir. Dolayısıyla tarih henüz son sözünü söylememiştir. Veil'in sözleriyle tin yürüyüşünü tamamlamamıştır. Bu okuma, insanın belirli olanı olumsuzlama gücünün toplumsal alanda kurulmuş olan rasyonel devlet düzeni içerisinde de süre geldiği fikrini vurgulamakta ve tanınma dinamiğine de bağlanmaktadır. Tarihin dönüşümü, özgürlüğün tüm insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesi ise tanınma, kabul edilme taleplerinin bu evrimin yeni dinamiğini oluşturduğu söylenebilir. Tanınma dinamiğinin toplumsallığı kurucu ve dönüştürücü özelliğinin onun hukuki ve moral boyutlarının ötesinde ancak politik anlamıyla kavrandığında fark edilebileceğini düşünüyorum. Ortak iyinin ve daha ileri bir adalet anlayışının yeniden tesis edilebilmesi için birbirimizle karşılıklı tanınma ilişkisine girmemiz ve bu ortak iyinin ilkelerini bir ilişkisellik içinde kurmamız gerekir. Ancak böyle bir ortak anlam dünyasından itibaren farklılıklarımızın bizlere yaşamın imkanları olarak açılması mümkün olabilir. Aksi takdirde diğerini tanımak ona karşı toleranslı olmanın ötesine geçmeyecektir. Hegel'in felsefesi ulus devletin felsefesidir ve toplumsal farklılaşmanın alanı olan onun sivil toplumundaki farklılaşmalar günümüzdeki farklılıklara karşılık gelmekten çok uzaktır. Yine de soyut özgürlük eleştirisinin, Hegel'in soyut özgürlük eleştirisinin ve bireysel ahlak alanından edimselliğin eylemin alanına geçmemizi sağlayan öznelliğin belirlenimleri olduğu fikrinin böyle bir politik kaygının temeline konulabileceğini düşünüyorum. Bu noktada Hegel'in devletinin etik yaşamın, töreselliğin taşıyıcısı olarak prosedürel bir yapı, yani hukuk devleti olmanın ötesine geçen yanına dikkat çekmek gerekir diye düşünüyorum. Erik Weil'in Hegel okumalarına dönerek son olarak şunu söylemek istiyorum. Kimlikler ve onların tanınma arzusu olarak adlandırdığımız yeni dinamiğin kendini Hegel'in de filozofu olduğu ulus devlet yapısının evrenselci yurttaşlık anlayışı karşısında konumlandırdığı ve onu dönüşüme uğratma çabasında olduğu açık. Bu dinamiğin tarih içinde edimsellik kazanarak yeni bir toplumsallık bilincinin, yeni bir etik yaşam ya da töreselliğin doğmasına neden olmayacağını bize zaman gösterecek. Teşekkür ederim.
Evet, Zeynep Hanım özellikle tanınma, anerkennung kavramı ile kimlik bağlantısı çerçevesinde konuşmasını Charles Taylor'ın Hegel yorumuna dayandırdı özellikle. Burada kolektif değerler, kolektif kimlikler bir ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelebilirler düşüncesi çerçevesinde Taylor Hegel'i okuyor. Hegel ile Kant bağlantısını kurdu konuşmasında. Kant'ın özellikle ahlak alanını aşamaması, moralite alanını aşıp zittlikayt alanına, yani etik yaşam alanına geçemediği düşüncesini ifade etti. En son olarak da Erik Weil'e dayanarak Hegel'de tinin, Hegel bakımından düşünülürse bir ulus kendini tinin bedeni kılabilir, tin yürüyüşünü sürdürmektedir düşüncesini ortak iyi düşüncesi içerisinde ortaya koydu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet, buyurun.
Teşekkür ederim. Konuşmacılara da teşekkür ediyoruz. Ben önce Barış Parkan'ın konuşmasının son bölümüyle ilgili teşekkür etmek istiyorum.
Sonunda yakaladınız zaten.
Evet, zaten sonunda yakaladım. Evet.
Sonunda ağzımda öyle çıktı. Zaten özgürüz yüzünden. Başım belaya gidecek biliyorum.
Şunu söylemek istiyorum. Bir defa Hegel'in, tabii siz onu aslında olasılık olarak söylediniz. Yani öyle de olabilir diye söylediniz. Bu yüzden bir açık kapı bıraktınız. Yalnız ben yalnızca yani onu değerlendirmek istedim. Belirttiniz ki işte Hegel'de var olan ulusal olarak nitelendirilmesi ve var olandaki ulusal yanım görünmeye çalışılması bir nevi bir anlamda var olanın aklanması, yani onda özgürlüğün yakalanması, yani insanın her an özgür olabilmesi anlamına gelmektedir. Bu da benim biraz işte tam olarak hani biraz çeliştiğim bir nokta olduğunu söylediniz. Ancak öte yandan Hegel'e baktığımız zaman tinin yolculuğu bir özgürleşme yolculuğu. Yani özgürlüğün gittikçe artması, çoğalması, yayınleşmesi ve derinleşmesi. Nitekim Tin'in Görüngü Bilim'in ön sözünde biliyorsunuz bir romantizm eleştirisi var. Orada der ki işte nasıl boş bir derinlik varsa, boş bir yüzeysellik varsa, genişlik varsa yine öyle boş bir derinlik de var. Tin'in anlamı o boş derinliğin ve boş yüzeyselliğin, genişliğin doldurulması, çoğalması, artması, özgürlüğün kendini elimsellikte tam olarak gerçekleştirmesi, yani yayılmasıdır, tümümüze yayılması ve derinleşmesidir. Bunun adı yurttaş toplumu, devlet ve değişik aşamalarda aşama aşama gerçekleşir ve insanın kendi öznelliğinde. Yani Hegel gerçekten olağanüstü bir evren sunuyor bize. Evren yani müthiş bir şey. Müthiş bir evrimsel evren. Burada, işte burada şunu demek istiyorum, özür dilerim. Kendime hani tam bir uslanlamamı ortaya koymam gerekiyor söylemek için. Bu yüzden de Hegel'de var olandaki ussallığı görmek demek, aynı zamanda var olan şey zamansal bir kıpı olduğu için, bir aşama olduğu için onun çözülmesi, çürütülmesi anlamına gelir. Yani sizin orada kendi özgürlüğünüzü bulmanız demek, o sizin bulduğunuz özgürlüğün, o özgürlükle uyuşmayan yanlarını atması demektir. Bu anlamda da devrimcidir. Kesinlikle devrimcidir. Bu yüzden insanın özgürlüğü, insan kendisini yaşadığı toplumda özgür olarak hissettiğinde o özgürlük ona köre etmez. Tam tersine onun üstüne çıkartır. Örneğin bu şöyle olabilir. Diyelim ki bir kişi bir suç işlemediği halde hapise atılır. Yapacak hiçbir şey yok. Orada yasa onu cezalandırıyor. Orada o kişi kendi suçsuzluğunun bilincinde olduğu sürece ve kendi yani tüm o yaşamış olduğu evrenin evrimselliği, daha doğrusu toplumun yani o özünü, ussallığını yaşadığı sürece o hiçbir zaman aslında suçlu değildir. Yani onu o yanlışın olmuş olması onu suçlu kılmaz. Bu yüzden onun aslında kendisinin özgür olduğu söylenebilir.
Evet, sorunuzu...
Tamam. Zeynep Savaşçı'na lütfen söylemek istiyorum birkaç şey. Yani bunu söylemeden geçemem.
Birkaç şey çok uzun olmasın lütfen, şimdi. Lütfen. Yani, izin verir misiniz Saygın Bey'de değil mi?
Yani
tamam söyleyeceksiniz. Söyleyeceksiniz. Ona izin vereceğiz de yani şu tabiri kullanmama lütfen izin verin. Yani bu kongrenin başından beri Marksist terminolojiyi kullanırsak sürekli bir korsan bildiri verme durumu içerisindesiniz. lütfen yani soruyu genel olarak sorun.
Ben de çok güzel bir soru sorduğumu düşünüyorum.
Tabii yani biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Tamam siz sorunuzu sorun. Tamam konuşmasına izin verdik.
Soru sorabilir çünkü Marksist bir bildiri yapmıyor. Burada söylemek istediğini yani söyleyebilir
miyim? Bence konuşma hakkını arkadaşına vermek istiyorum.
Keşke kendisine burada konferansçı olarak dinlesek. Neyse. Ben sizin sözünüzü kesmedim gördüğünüz gibi. Sorunuzu sordunuz ama lütfen biraz daha kısa olursa sevineceğiz. Buyurun.
Zeynep Savaşçı'na da şunları belirtmek istiyorum. Birincisi, Hegel'de biriciklik kavrayışından, Hegel'de biriciklikten, daha doğrusu Charles'ı anlattınız, orada söyleyeceğim bir şey yok. Ancak Hegel'de de biriciklikten, işte bunun bazı...
Yok, biriciklik kavramını sadece Taylor için kullandım da ama Hegel'de de
evet,
tikel olanın...
söz ettiniz. Ben burada birkaç örnek vermek istiyorum. Bir defa kültürleri birer cemaat olarak, yani birbirlerinden ayrı, apayrı şeyler olarak değerlendirmek, Hegel'in Tin'in görüngü biliminden bir örnek verirsem, varyamuk aşamasından, yani algı aşamasından kültürü değerlendirmektir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Tin'in görüngü biliminin varyamukunda, yani algı aşamasında çok güzel bir eğitişim anlatılıyor bize. Yani inanılmaz güzel. Şöyle, önce algılayan kişi, ki bu duysal pekinlik aşamasından sonra bildiğiniz gibi, algılayan kişi nesnesine belli özellikler yüklüyor. Aydın şartı. Belli özellikler yapıyor. Yalnız bu özelliklerin niteliğine baktığımız zaman bu özelliklerin ikili bir yanı olduğunu görüyoruz. Bir yandan Fürzigsein kendi için, bir yandan für anderes yani başkası için. Bu ne demek onu açıklayayım. Fürzigsein demek kendi için varlığı. Yani onun biricik özelliği. Biricik özelliği. Yani öyle gözüküyor yalnız. Algıya öyle gözüküyor. Aslında öyle değil. Ancak bir şeyin tam bakıyoruz peki kendi için mi diye bakıyoruz. Ama görüyoruz ki kendi için değil çünkü bir başkası için. Şöyle çok somut bir örnek vereceğim. Örneğin iki tane hayvan türünü karşılaştırın. Birisinin pençesi, dişleri, bunu Hegel de veriyor. Dişlerine bakın, ağız yapısına bakın. Usta bir paleoantrop baktığı zaman sadece bir dişe bakarak bütün hayvanın yapısını çıkarsayabilir. Ancak bunu yapabilmek için işte birisinin dişi sivridir, ötekinin dişi daha değişik yontulmuştur. Şimdi siz dersiniz ki bunun dişi ötekinin dişinden farklı. Yani bir aydın şartı var. Ancak neye göre farklı? Yani birinin sivriliğinin ötekinin sivri olmayışı ikisini birbirine ferhetlisi içine sokarak, yani bir ilişki içine sokarak anlayabiliyorsunuz. Yani tam da fürzihsen gözüktüğü anda, hiç de fürzihsen değil, tam bir tam tersine bir fürandeniz. Yani başkası açısından bağlıyor. Çok çok önemli bu. Bu karşılıklı iletişim içerisinde siz tam olarak biricik bir yakaladığınızı düşünürken hiç de biricik olmayan bir şey yakalıyorsunuz. Unbedingt allgemeinheit. Yani içip unbedingt leere allgemeinheit diyor. Yani koşulsuz boş bir evrenselliği yakalıyorsunuz. Tam bu aşamada anlak devreye giriyor ve diyor ki bu boş evrenselliğin içinde bir kuvvet olmalı. Bir bunu elindiren, bunun anlamı, özü, bunun bir dinamiği olmalı diyor. Orada kuvvete yöneliyor. Oraya geçmeyeceğim. Şimdi şimdi siz kültürü, yani bir cemaatleşme anlamında işte yok efendim biriciklikler var, özgünlükler var ve bunlar saltık, mutlakmış gibi değerlendirirseniz işte bu altı aşamasından bakmış oluyorsunuz kültürlere. Yani aslında tam onların fürzihsen yakaladığınızı sandığınız anda onları tam da hiç fürzihsen değil, tam tersine boş bir evrensel çeviriyorsunuz. Bu yüzden... Bu nedenle. Ben
Hegel'i anlatıyorum.
Bence herkes öğrensin yani.
Şimdi bakın bir saniye. Burada oturumu ben yönetiyorum. Bir saniye. Yani burada Hegel'i öğrensin sözünü. Hayır bir saniye. Hegel'i öğrensin sözünü burada hemen bu konuda özür dilemenizi istiyorum. Buradaki insanlara saygısızlıktır bu.
Peki şöyle söyleyeyim size.
Öyle söylemeyin. Yani ya sözünüzü geri alın.
Bakın ya da geri alacak bir şey yapmadım.
Hayır, Hegel'i öğrensin sözünü geri alın.
Hayır, tarz olarak zaten baştan beri tarzını geri alması tamam. Lazım. Tarzını.
Olmaz ki. Ya efendim, yapacak bir şey yok yani. Okursunuz.
Yapacak şey sözünüzü geri almanız.
Zaten okuyarak geldi. Tarzınız
yok. Yani
okuyarak
geldi. Tarzınız yok. Her neyse.
Tamam.
Peki o zaman bir şey.
Tamam lütfen.
Peki ben bugün son bir şey söyleyeceğim.
Bu dediğinizi ismi, bir şey, ben bir şey.
Bir saniye. İsminizle lütfen özdeşleşerek konuşun. Lütfen. İsminizle özdeşleşerek konuşun.
Peki o zaman son bir şey söyleyeceğim.
Hocamla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Dinliyorum.
2003 yılında Radikal Gazetesi'nde bir yazı çıkarttı.
Biliyorum, yazıyı biliyorum.
Neşet Üzeri evet. Dedi ki, türbanlılar dedi, tam da Charles Taylor'ın o bakış açısıyla, hiç de Hegel'i anlamadan tam olarak, bir de Hegel uzmanı diye kendisi belirtiyor, hiç hiçbir alakası yok. Dedi ki, türbanlık adına ultramoderndir dedi ve bir tam olarak bir...
Bakın, Tülin Bümin burada değil, benle konuşun, hı-hı, ben de dinleyeyim sizi. Evet, ama
aynı görüş.
Hayır dedi ya.
Yani çıkış noktası, yani oradan gittiğiniz zaman oraya varıyorsunuz. Ve ben size soruyorum şimdi.
Tamam, yanıt verme hakkını tanıyın kendinize.
Sırf adet kanaması gördüğü zaman bir kadının kafasını kapatsın. Ve siz diyeceksiniz ki bu cemaatin biricikliği var. Bu cemaatin biricikliği var mı? Bu
bakın,
biricikliği yok.
Bakın,
bir saniye.
Bu yüzden sorun bu işte.
Tamam.
Ben anlarım tamam. Soruyu.
Şimdi bir saniye.
Kavramın emeğini üstlenmeliyiz.
Bir saniye şimdi. Barış Hanım, ilkin siz yanıtınızı verin, sonra Zeynep Hanım'a uzun bir söz hakkı tanıyacağız. Buyurun.
Ben aslında dediğim gibi o cümleyi çok kuvvetli kurdum, yani ağzımdan yanlış çıktı biraz. Öyle demek istememiştim. Size tamamen katılıyorum, Hegel'de devrimci bir yön vardır filan. Ama hani çok güzel cümleler kuruyorsunuz. Ben kuramam o cümleleri ama gene de içi boş kalıyor benim için. Yani Hegel'deki o özgürlük Hegel'deki özgürlük kavramının içi biraz muğlak, boş kalıyor. Yani devrimci ama nereye devrimci? Çünkü hani tamam bir zamansallık içinde ama Hegel kendi zamandaki devletin de yani tamamen özgürlüğün gerçekleştiği ussal bir devlet olduğunu söyleyebiliyor. Ve ben zaten... Pardon bir saniye.
Böyle bir sözü var mı? Böyle bir sözü var mı Hegel'in? Yani Brusel'in aklamış olduğuna ilişkin olarak bir açıklaması, bir yazısı kesinlikle yok. Böyle
işte şey diyorum kesinlikle. Hukuk felsefesinin ön sözünde... Diyor ki, burada yapmaya çalıştığım politik bir yapılanma değil, yani nasıl örgütlenmemiz gerektiğini anlatmak değil, zaten var olan örgütlerin içindeki yani şeyi görmek, ussallığın zaten orada olduğunu görmek diyor. Şimdi, ama benim demek istediğim şey, zaten özgürüz derken şunu demek istedim, Hegel için özgürlük kendini hani... gerçekleştirmekse, kendimi de bütünle özdeşleştireceksem, bütün zaten kendini gerçekleştiriyor. Yani yol göstermiyor özet olarak. Çok fazla bütünsel ele alıyor kendini ve özgürlükte muğlak kalıyor. Yeterince yol göstermiyor.